Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
Şirket arası pazarlamaya hoş geldiniz. Herkese merhaba. Gözde merhaba.
Merhaba. Herkese merhaba.
Şirket arası pazarlamada sizlerden gelen pazarlamaya, iş yönetimine, yeni iş fikirlerine dair soru, görüş, yorum, hatta sizi yönlendireceğiniz konular. WhatsApp hattımız 0555 569 9997, mail adresimiz info@recepakbayrak.com. Önce biz kendi konularımızla bir başlayalım. Ne belirledin Gözde bizim için bugün?
Dinleyicilerimizden yoğun olarak aldığımız sorulardan biriyle başlayalım istedim. En fazla aldığımız sorulardan biri rekabet. Rekabet nasıl yapılır? Rakiplerimizle rekabeti nasıl yönetiriz? Satış ekibimiz sürekli müşterilere dolaşıyorsa ve satışta zorlanmıyorsak ama devamlı fiyat tavizi beklentisiyle karşılaşıyorsak bu durum neden kaynaklanıyor olabilir? Müşterinin ayağına sürekli gittiğimizden mi kaynaklanıyor olabilir?
Yine güzel bir konu. Teşekkür ederim. Hakan üşütme bizi. Klimamızı da kapat. Endüstri Radyo'nun bu özelliğini seviyorum. Çok böyle burada yaşananları da ara ara dinleyicilerimize aktarmak da hoşuma gidiyor. Gözde Radyo'nun böyle bir şey var. Böyle boşluğu işitsel olduğu için boşluğu insan zihniyle dolduruyor. Evet, orada yaşananları. O tarafı ben çok seviyorum. Bu tabii bize özel bir şey değil. Bütün radyolar, radyocu arkadaşlar için de benzer bir durum söz konusu. Rekabet yönetimi B2B için, yani hedef kitlesi şirket olanlar için zaten hayati bir konu. Türkiye'de de en çok odak olunan alan rekabet yönetimi. Rekabet yönetiminde bizim için en temel esas aslında kiminle rekabeti yöneteceğimizi hata yapmadan belirlemek. Buna da arası çok açık, yani sektörün deviyle rekabet edeceğiz, bir buna uygun bir strateji geliştirelim ama biz henüz sektörü de oldukça küçük bir pazarda faaliyet gösterip pazardan pay alabiliyoruz. Burada büyük risk var. Böyle bir rekabet yönetimine girmenin, rakibin yapacağı en küçük bir hamleyle boşa düşme ihtimali çok yüksek olduğu için bu alanlara girmemek lazım. Bu ciddi bir risk. Dolayısıyla pazardaki durumumuz öğrenmek gerekiyor. Biz neredeyiz? Pazar büyüklüğü nerede? Nereden bir büyüme elde edebiliriz? Bunu tabii mutlaka işte rekabeti yöneteceğiz. Bu bizim için hayati önem taşıyor kısımların biraz böyle duygusal tarafları da var. Ben o açıyı da bir bu vesileyle ortaya koymaya çalışayım. Özellikle firmalar zaten kimse aç kolundan çıkmadı. Herkesin bir geçmişi var. Firmalar genelde birbirlerinden ayrılarak kuruluyor. İşte ayrılarak kuruluyor. Orada bir işte gönül kırgınlığı oluyor karşılıklı. Sonra birbirlerinin bir takip süreci başlıyor. İşte davranışlar birbirlerine çok benzemeye başlıyor. İşte orada da bir rekabet artık öyle bir noktaya geliyor ki orada kar zarar dengesi kısmı bile rotadan çıkıyor. O bir psikolojik. Şimdi tabii bu konuştuğumuz rekabet yönetiminin içinde ne kadar var? Hani bu açıdan niye konuyu ele alıyoruz? İnanın ki çok var. Yani bu sahada sık rastladığımız bir durum. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmek çok mantıklı değil. Ama insanız, sosyal varlığız ve etkileniyoruz. Bu da işin içerisinde ve hiç de azımsanamayacak kadar bir oran. Ama bunun üzerine bir şey inşa etmek istemiyorum. Yani işte bu rekabeti nasıl yönetirizden ziyade bu duyguyu nasıl yönetiriz belki daha doğru bir ifade olur. Bunu bu kadar duygusallaştırmamak ama bizi tabii rekabet noktasında ne kadar etkiliyor ona bakmak lazım. Burada da şöyle bir tablo çizelim. Bazen şöyle yaklaşılıyor, işte ya o bir şey değil, işte sektöre yeni girdi ya da İşte o firmanın ekonomik gücü yok ya da şimdilik bizi hiç rahatsız etmiyor tarafından bakmak, bu tarafı da çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü orada da bence duygusalla bir kenara bırakırsak asıl bakılması gereken yer şu: pazardan şu ya da bu oranda herhangi bir şekilde bir pay alıyorsa birileri, Bu bir rekabet yönetimi gerektirir. Az da olsa öyle, çok da olsa öyle. Burada sadece işte duygusallık yapmana mantıklı hamleleri yapmak önemli. Şimdi bu durum tespitini ortaya koyduktan sonra rekabet yönetiminde en mantıklı uygulama nasıl yapılır? Onları bir burada paylaşmaya çalışayım. Şimdi pazardaki pozisyonumuzu öğrenmeye çalışıyoruz. Elde zaten yoğun bir veri var. Bunu hangi müşteriye gitseniz hem siz müşterinize ve de potansiyel müşterilerinize rica etseniz de bunu sahada çok kolaylıkla verisini alabiliyorsunuz. Yani pazarda sizin ürün ve hizmetlerinizle ilgili çoğunlukla işte hangi markalar tercih ediliyor? 3 aşağı 5 yukarı işte fiyatlarınız arasında nasıl bir farklılık var? Bu bilgiler sahada var. Yani bunların için yüksek oranda da hemen her marka bu bilgilere sahip olabiliyor. Şimdi bu elin bunları bir veri haline dönüştürdüğünüzde bir dönüp incelediğinizde sizin pazardaki pozisyonunuz, konunuz net bir şekilde ortaya konuyor. Burada diyelim ki siz sektörün işte irili ufaklı sektörde işte firma sayısı 10 olsun, yuvarlayalım rakamları, bazı sektörlerde çok daha fazladır. Ama işte sektörü domine edenler vardır. İşte 4-5 marka bunu domine ediyor olsun. Geriye kalan işte 5 marka da onların aldığı pay kadar pay alıyorlar olsun. İşte geriye kalan firmaları da hani hepsinin toplasan işte bir firma kadar pay almıyorsa bunu zaten kapsam dışında diğer olarak tutulabilir. Ve biz de diyelim ki işte sektörün dördüncü sırasındaki bir markayız pazarda. Şimdi burada nerede yürüyebiliyoruz? Daha fazla yol kat edebileceğiz. Yani pazarın belli bir büyüklüğü var. Şu an bizi tercih etmeyenler bir markayı tercih ediyor. Ya da sıfırdan bir farkındalık oluşturulacak bir şey strateji geliştirilirse orada pazar da var, ama bununla da pazarı büyütmek diyoruz. Hani henüz kullanıcı değil, farkındalık oluşturup orada pazarı büyütme faaliyetleri. Bu başka bir pazarlama iletişimi gerektiriyor. Konumuz olan rekabet yönetimi olduğu için bunu başka bir dilime bırakalım. Rekabette biz şimdi en ideali işte üçüncü, bize en yakın önümüzdeki firmanın pazarından daha fazla pay almak ya da işte bir üstündeki de hedeflenebilir. Ama pazarın çok büyük payına sahip olan liderlere sataşmamakla yarar var. Bir üstteki firmaya dönüp bakıldığında örneğin işte onu tercih etmelerinin neden tercih ettiklerini, bizi tercih etmemelerinin gerekçelerini, bunlar yüksek oranda fiyat gibi gözükür ama aslında fiyat değildir. Çok nadiren hakikaten fiyat noktasında böyle bir karar verilmiştir, ama o satın alma kararını vermenin aslında satır alanında başka verileri var. İşte o bilgilere ihtiyacımız var. O bilgiler de yine sahada. Oralardan edindiğimiz bilgilerle şimdi pazarlama iletişimimizi ortaya bir temel vaat olarak koyabiliyoruz. Amacımız da şu: müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin zihninde rakiplerimizi değil de bizi tercih etmelerini sağlayacağımız bir pazarlama kurgusuna ihtiyacımız var. Bunu işte önce genele yaymadan önce küçük testlerle, yani ortaya attığımız iddia algılanıyor mu, işte söylemimiz, sloganımız, işte altını doldurmaya çalıştığımız spotlarımız gibi sadeleştirmeye çalışayım. Bunlar algılanıyor mu? Bunlara bakıyoruz. Eğer dar alanda evet bu çalışıyor, algılanıyor gördükten sonra, ondan sonra sektörün genelini açarak oradaki pazar büyüklüğünü, kendi gidebileceğimiz yolumuzu biraz da arttırmaya çalışıyoruz. Burada bir sonraki hamle, rakip bizim yaptığımıza bir cevap verebilir mi? Sonuçta bu bir rekabet yönetimi. Çoğunlukla veriyor. Ama şöyle şanslı oluyoruz. Genelde bizim yaptığımız tekrar ediliyor. Yani bu da iletişim dilinde ben de demek oluyor. Ve aslında çoğunlukla da bize yarıyor. Ama biz bir alana rekabete çıktık. Rekabet yönetimi için bir pazarlama iletişimi kurguluyoruz. Bunun uygulama kurgudan sonra uygulama aşamasına geçtik. Rakip de hakikaten böyle daha sonuç alabilecek, daha bizden dikkat çekici bir, üstelik sürdürülebilir de olacak bir atak yaptığını gördüğümüzde bu tabii alan boş bırakılamaz. Onun için de bir hamle yapmak gerekiyor. İşte o da ayrı bir konu, oturup onun üzerinde şimdi ne yapmak lazım diye dönüp bakmak lazım. Yaklaşık rekabet yönetimini B2B'de bu şekilde toparlamak mümkün.
Bugünkü ilk kitap hediyemiz için bir dakikalık süremiz başladı. Mail adresimiz info@ecebakbayrak.com'a ya da WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'ye kitap yazarak göndermeniz yeterli. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Kısa bir reklam arasının ardından şirket arası pazarlama devam ediyor. Gözde, bazen satış yönetimiyle ilgili de sorular alıyoruz ya. En ideal satış yönetimi nasıl olur, uygulama örnekleri nasıl olur diye. Ben şimdi bir tane uygulama örneği yapayım burada. Bizim sevgili Vildan Ekren'e ben radyoda ekstra satış yap, seni tatile göndereceğim dedim. Bak, canlı yayından aradan çıktım, söylüyorum dedim. O da dedi ki, bunu gerçekten söyler misiniz? Gerçekten söylüyorum. Bunu bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Şimdi sen de bunu bir uygulama örneği olarak kullanabilirsin Vildan diyelim. Sorularımıza mı geçelim? Yeni bir konumuz daha mı var? Nasıl yapalım?
Evet, bir konumuz daha var. Şimdi uygulanmış, bu bahsettiğiniz örnekteki gibi uygulanmış örnekler, başarı ve hatta başarısızlık örnekleri pazarlamada bizim en çok ilham aldığımız konular. İlk kitabınız Fabrika Odaklı Pazarlama kitabında da böyle bir uygulama örneği var. Sadece birkaç bin lirayla uygulanmış bir pazarlama kampanyası. Bunun hakkında birazcık konuşabilir miyiz?
Memnuniyetle. Şimdi bir bu kapıyı açtım ya ben, satış yönetiminde işte çok sayıda firma talebinde bulunabilir artık. Biz de satış ekibimizi canlı yayında motive edebilir miyiz diye. Tabii bu neden olmasın, bu kapılarımız hep açık. Bir de radyolarda son dönemde çok popüler oldu tabii. Endüstri Radyo için uygun bir format değil ama yani B2C radyolar için evlenme teklifi, canlı yayında evlenme teklifleri falan oluyor. böyle şeyler için de radyo tabii yaşayan bir mekanizması var. Evet. Gayet zevkli oluyor. Evet, bir uygulama örneği Fabrika Odaklı Pazarlama kitabında tamamen bütçesini de ortaya koyduğumuz, o zaman tabii 2000 lira demiştik ama bilmiyorum o zaman döviz kuru kaç paraydı. Hızlıca konu başlıklarıyla o uygulama örneğini bir ortaya koymaya çalışalım. Bazı sektörler var, spesifik, yani hedef kitlemsi az. Dolayısıyla bir sektörel dergiye reklam verdiğinizde bile, işte ortalama sektörel dergilerin 3000 tirajı vardır. İşte 3000'nin işte atıyorum aradığınız şey içinde bir avuç, yani 20 kişiyi arıyorsunuz. Tabii prestij açısından işte o sayfaları kullanmak, oralarda daha domine edecek, yıl 12 ay oralarda kalmak mutlaka sektörel firmalar için kendi sektörünün görünür markası olması açısından aşırı derecede önemli ve değerli. Ancak bu uygulama örneğini anlatacağımız markanın da satış uygulamada partner firmalardan hizmet verdiğini ve dolayısıyla da firma sayısının sınırlı olduğunu biliyorduk. Aklımda kaldığı kadarıyla işte bu rakam 30 civarında bir firmaydı. Yani işte bir yandan işte bir tiraj var. O derginin tamamından istediğiniz sonucu alamayacaksınız. Üzerine bir strateji gerekiyordu. Strateji de bir aslında genelmiş gibi gözüken şeyin içerisinde dergide sticker'la manuel yapıştırılan, Happy Top'u da işte 30 tanesi için ayrıştırılan bir dergiye bir işte reklamla yan yana olan bir advertorial diye tabir ettiğimiz haber sayfasıyla birlikte oraya sadece 30 firmaya, yani hedef kitlesi olan o firmalar önceden tespit edilmiş 30 tane firmaya gönderilmek üzere bir işte davetkar bir yazıydı. Dikkat çekici bir kısacık bir yazı. Bu bir boyutu. Yine aynı markaların işte dijital taraftan da kendi web siteleriyle entegre edildiği, işte hangi siteyi ziyaret ederse etsin Örneğin haber sitelerini okuyorsa bile ya da herhangi sektörel bir yayınları takip ediyorsa da karşısına işte içerik reklamlarıyla çıkabileceği, görsel reklamlarla çıkabileceği bir alan. Tamamen daracık, yani hepi topu 30 firmalık bir yapı içerisinde. Tam sayısını hatırlayamıyorum ama hani ciddi bir geri dönüş alınmıştı. Firmalardan doğrudan temasla. Sonra uzunca bir dönem, belki hala devam ediyordur bilmiyorum, aynı firmalarla çalışmaya devam ediyor. Şöyle bir çerçeveyi belirlemekte yarar var. Özellikle hedef kitlesinin çok aşırı derecede sınırlı olduğu ama doğrudan mesajı prestijli bir yolla vermeyi başardığınızda işte masaya oturmanızı daha kolaylaştırabiliyorsunuz. Yani B2B'nin böyle bir matematiği var. Aslında işte o firmalar bilinmiyor mu? Zaten biliniyor. Diğer firmada zaten sektör dediğim, evet. Peki bunu ne yapılıyor işte bu tarz stratejiler geliştirilmez, pazarlama iletişimi merkeze alınmazsa? O zaman işte iyi günler, sizi bu firmadan arıyorum, bu işleri yapıyoruz, görüşebilir miyiz deyip randevu talep etmek. İşte oysa işte bakın, bir uygulama örneğinde yerine talep oluşturmanın bir gayet sade ve sonuç odaklı bir strateji, gayet sonuçları da tatminkar olarak ortaya konulmuş oldu. Daha nice örnekler geliştirilebilir bunun gibi.
Evet. Dergi çalışmasını peki desteklediğiniz başka mecralar oldu mu? Dijital ya da geleneksel medyadan.
İşte dijital tarafta kendi web sitelerini, ya bu bahsettiğim 30, bu arada 30 diye yuvarlıyorum ama sayı işte ya yani 50'nin 6'ydı. Şeyi hatırlayamıyorum
evet,
tam.
Ben 38 diye hatırlıyorum.
Kaç sene geçti aradan? 4 sene kadar geçti galiba. Şimdi orada o işte 38 ise eğer bu rakam, o firmaların, o hedef firmaların web sitesini ziyaret eden firmaları işte bu reklamımı hepsine göster. Yani son bir yıl içerisinde tabii şey, cache'lerini temizlediyse falan bunlar kayboluyor ama bu web sitesini ziyaret edenlere göster. İşte Google'da işte arama sonuçlarıyla eşleştirerek orada bu arama sonuçlarını da onlara göster. Bunlar bu firmalar kendileri aradığında, yani aslında yani hemen hepimizin açılış sayfası arama motoru oluyor. Yani kendi web sitemizi ama web sitemize gideceğimiz zaman da kendi adımızı yazarak, yani markamızı yazarak gittiğimiz için orayı da hedefleyen, aslında yani daracık bir alanda, yani 360 derece tam olmuyor tabii. Yani her kanalı orada çok yoğun bir şekilde kullanabileceğiniz bir durum yok. Aslında şahane olur tabii. Yani hedef kitle 38 firma da olsa, eğer bunun içerisinde potansiyelden iş aldığınızda, örneğin işte teknoloji ürün ve hizmetleri gibi işte milyon dolarlık iş alınabilecekse tabii ki olabilir. Prestij açısından son derece değerli ama bahsettiğimiz ürün Acrobat Kol olduğu için işte makine yapan firmalarla bu alanda duman emme sistemleri kastediyorum. Sadece bu yapı kendilerine iletişim kurulup işte tabiri caizse işte fasonculuğu hedefleyen bir bağlantıydı bu. Sonuçlarda beklentilerimizin oldukça üzerinde oldu.
Peki daha genele hitap eden bir ürün grubu olsaydı da yine kısıtlı bir firma belirlenerek, belli bir data belirlenerek onun üzerinde çalışılsa da başarılı olunabilir mi?
Aslında işte ikinci kitapta anlattığımız işte roman formatındaki hikaye de buna iyi bir örnek olabilir. İşte tekstil restoran sektörü için işte aslında sayı çok daha fazla ama hepsine aynı anda giderseniz işte ilgi çekmeniz kolay değil. Oraya da nokta atışı için işte önden temas kurulabiliyor. Onları da işte sticker. Şimdi işte iki kitabında kendisine kitap şeyi tanıtımında dönüşmesin diye biraz sözleri de seçmeye çalışıyorum ama genele uygulanacağı zaman şöyle bir strateji daha sağlıklı olabiliyor. Öncesinde işte çok sayıda kullanıcı potansiyelimiz var, müşteri potansiyelimiz var. Bunlara öncesinde marka bilinirliğimizi bir vaatte bulunmadan önce marka bilinirliğimizi inşa edip o sektörün firması olduğumuzu ve nasıl bir çözüm sunduğumuzu konumlandırarak, markayı konumlandırarak bir iletişim kurulup orada artık belli bir bilinirlik seviyesi oluştuysa, o zaman gideceğiniz her kanal, örneğin işte sosyal medyada akışından geçerken de farkındalık olacak. O zaman temel vaat olarak tamamen kendilerine özel kurgulamak senaryoyu, ona göre bir marka hikayesi yazmak son derece mümkün. Ama o bilinirlik yoksa işte kaçacaktır. Bir önceki örnekte, yani işte tirajı hani son derece yüksek olan bir derginin Happy Top'u 38 tanesine bir sticker yapıştırıldığında, işte dergilerin de kurye yerine kargo ile gönderilip, yani kapalı poşet içerisinde kargo ile gönderildiğinde, yani orada aslında çalışan şey yeni prestij. Yani örneğin bir firmanın broşürünü göndermiş olsaydınız, onun içerisinde işte dergi değil de işte katalog, broşür nokta atışı olarak göndermiş olsaydı, yine prestiji yetersiz kalacağı için yine aynı reaksiyonu almayacaktı. Yani orada mesela yıllarca şeyde günlük gazetelerde de bu çok tartışılan bir konuydu. Gazeteler ekleri aslında gazetelerden çoğunlukla daha çok okunuyor olmasına rağmen, o ekleri tek başına gazete yapıp işte satmaya kalksanız insanlar onu almaz. Çünkü prestiji yeterli kalmaz durumu vardı. Burada da aslında yatırım yapılan yer ve etkili olan yer prestij olmuştu.
Bugünkü ikinci kitap hediyemiz için de bir dakikalık süremiz başladı. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için WhatsApp hattımız 0555-169-99-97 ya da mail adresimiz info@cepakbayrak.com'a kitap yazarak göndermeniz yeterli. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Şirketler Arası Pazarlama Programı devam ediyor. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Sizler de sorularınızı 0555-169-99-97 numaralı WhatsApp hattımıza iletirseniz programımızda yanıtlarız. Şimdi Ayşe Hanım'ın sorusuyla başlayalım. İzmir'den bir dinleyicimiz. Pazarlama kampanyalarında maliyet fayda hesaplaması nasıl yapılır? Hangi durumlarda başarılı olduğumuzu anlayabiliriz?
Temelinde pazarlamayı ne için yapmak istiyoruz, onu belirlediğimizde başarı kriterimiz de zaten olmuş oluyor. Yani neyi geliştirmek istiyoruz, neyi değiştirmek istiyoruz. Bazen bu işte pahalı imajımız oluyor, onu değiştirmek istiyoruz. Bazen işte marka değerimizi yükseltip fiyata dayalı rekabetten daha az etkilenmek istiyoruz, onu geliştirmek istiyoruz. Bütün bunların her biri aslında pazarlamaya başlamadan önce ne için pazarlama yapacağımızın ana hedefi belirleniyor. Tabii çoğu zaman aslında yeni müşteri bulmak, daha çok satmak, daha karlı satmak işte pazarlamanın özü. Bunu başaramazsanız zaten sürdürülebilir olmuyor. Şimdi maliyet tarafı ise şöyle. Yani aslında ne kadar bütçe gerekliden bir başlayalım. Çünkü en sık karşılaştığımız durum bu. Mesela bir sunum yapıyorsunuz. Bir pazarlama iletişimi için bir sunum yapıyorsunuz. Orada potansiyel müşteri bu konuda evet bunu mutlaka yapmalıyız bizim için. İşte bunun için ne kadar bütçe gerekir bunu yapmak için? Bir bu boyutu var. Buradan başlanıyor. Bir de işte biz işte şöyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu kaça olur? Ne kadar bütçe gerekir? Yani tabii bunu anlayabiliyorum. Bu gayet normal ama yani bu işlerin bu şekilde yürümediğini bir açıklamakta yarar var. Mesela o televizyonda gördüğümüz, işte açık havada gördüğümüz, işte radyolarda sıklıkla duyduğumuz o devasa markalar, işte dijitalde de sosyal medyada da sıklıkla karşımıza çıkan bu büyük markalar mutlaka bir ajansla çalışırlar. Yani kendi üyelerinde pazarlamadan sorumlu profesyonelleri olmasına rağmen ajansla çalışırlar. Mesela o ajanslarda belli şeylerde bir memnuniyet işte ya da doku uyumu, bir işte hedeflerin örtüşmemesi gibi süreçler yaşansa da işte belli bir süre sonra, işte bir yıl sonrası bir anlaşma yapıldıysa o ajans değiştirilir ama yine bir ajansla çalışılır. Dolayısıyla aslında burada işin temeli pazarlama, markanız için nasıl bir yatırım yapacaksınız? Bu bir marka yatırımı. Sizin orada pazarlama bütçenizi, yani pazarlama yatırım bütçenizi işte her şirket ancak kendine göre belirleyebilir. Onun için yani bu kadar bir iş mutlaka bu seviyeye yapılabilir, bunun altı çok az kalır gibi bir yaklaşım bu sefer pazarlamadan soğutuyor. Kafa karışıyor. Onun için bir kültür olarak her şirketin, yani her B2B markanın biz pazarlama iletişimimiz için işte bu yıl İşte şu kadar bir bütçe, yatırım bütçesi oluşturduk. O yatırım altını ısrarla çiziyorum. Yani bunu bir işte bir gider kalemi, bir işte para harcama olarak ele almak haksızlık. Yani oradan bir beklentiniz olmalı pazarlama iletişiminde. Şimdi bütçe dolayısıyla her işletmenin kendi gücün nispetinde. İşte daha yüksek bir bütçe kullanırsanız hedefleriniz daha yüksek olmalı. Daha düşük bütçe ayırabiliyorsanız o zaman hedefiniz de daha gerçekçi olmalı. Ayakları yere basmalı. Şimdi az ya da çok bir bütçe belirlediniz. O hedefinizi de belirlemiştiniz. Yani neyi değiştireceğiz, neyi geliştireceğiz. Şimdi burada diyelim ki işte yeni bir potansiyel müşteriye ulaşmak istiyoruz. Potansiyel müşteride de bir farkındalık değil de belli bir kampanyayı belli bir süre içerisinde sağlayacağı bir faydayı ön plana çıkaran bir iletişim dili geliştirdik. Burada da aslında data toplamak istiyoruz. İşte çok basit. İşte ayırdığınız pazarlama iletişimi için bütçe, size aldığınız bu bütçeyle birlikte geri dönüş adedi, işte adet yani potansiyel müşteri datası lead, işte harcadığınız pazarlama iletişimi için kullandığınız bütçe, birim maliyeti. İşte o birim maliyeti sizin için sürdürülebilir bir araçsa o zaman devam edilebilir buna. Hayır, birim maliyeti yüksek geliyorsa, yani işte bütçemiz, yatırım bütçemizle, çünkü orada ana yatırım bütçemizde biz aslında neyi hedeflemiştik? Doğrudan yeni müşteri datası. Yeni müşteri datasını hedeflediğiniz bir yerde çok prestijli bir reklam kullanamazsınız. Yani orada aslında işte sizin iletişime geçmesine davet ediyorsunuz. Bunu sizin yapabileceğiniz gibi, bunu işte hani sizden ölçek olarak belki 20 kat daha küçük firmada yapabilir. Dolayısıyla bu ancak fayda bölü maliyetle hesaplayabileceğiniz bir şey. Bu işte kampanyanın yönetimi açısından, evet oluyor, devam edebiliriz. Olmuyor, revize etmeliyiz ya da bu halini durdurmalıyız. Fayda bölü maliyet olarak böyle hesaplanabilir. Bir de işin asıl olması gereken, işte sektörün çok görünür bir markası olmak için sürekli oradan taviz, hiç taviz vermeden sürekli görünür bir markasını inşa etmek için yapmış olduğumuz pazarla iletişim faaliyetlerini artık işte satış ekibimizin daha kolay telefona, daha çok telefona çıkarma oranı, daha çok randevu alabilme oranı, işte teklif verildiğinde pazarlıklardan daha, yani fiyata dayalı rekabetten daha az etkilenme oranıyla bunu da çok kolaylıkla ölçebiliyoruz. Fiyata dayalı rekabetten kastım şu: aslında sizinle çalışmaya sizin sadece satış ekibiniz davet ederek, temas kurarak bizle çalışın değil de müşterinin, potansiyel müşterinin sizinle hikayenizi dinlemeye, ortaya attığınız iddianızı sizden dinlemeye, bir iştahlandırmayı başardığınızda o zaman masaya oturduğunuzda eliniz daha güçlü oluyor. Aslında rakiplerinizden de bir fiyat teklifi alsa da asıl amacı sizin de pazarlık gücü olarak kullanmak. Orada işte aslında bir miktar daha yüksek olsanız bile siz bunu kolaylıkla ikna etme noktasında eliniz daha avantajlı olmuş oluyor.
Süreç olarak peki nasıl planlanmalı? Yani ilk çıkış sürecinde işte 6 aylık bir süreç, sonrasında işte 1 yıllık bir süreç gibi bir genel bir şey söyleyebilir miyiz?
Genelde uyguladığımız B2B'de zamanı şunları söylemek mümkün. Yaklaşık bir sektöre, her sektörde de kullanılıyor olsa bile, bir sektörde işte minimum 3 ay, işte 6 ayı da geçmeye gerek yok. Bir marka bilinirliği inşası için bir faaliyet önemli. Orada marka bilinirliği inşa ederken işte olabildiğince çok iletişim kanalını aynı anda kullanmak. Orada işte sıklıkla markayı tekrarlamak, mesela işte bu bir radyo reklamıysa kısa bir spot içerisinde sıklıkla markanın ismini tekrarlamak akılda kalıcılık açısından önemli ve değerli. İşte dergi reklamlarıysa bu, dergi reklamları içerisinde markanın işte ön plana çıkaran, işte prestijine yatırım yapan, markanın işte sayfa geçerken oturup işte sayfada nerede ne vara bakmak zorunda kalmadan ana mesajın anlaşılabildiği, işte ne firması olduğu, hangi sektörün firması olduğunu sade bir şekilde anlaşılabildiği, biraz böyle hani karizmatik bir reklam diyelim ona. Sen biraz farklı bir şey söylüyordun, karizmatik yerine şey reklamların böyle daha, ne diyorsun, bir şey diyorsun, hatırlayamadım şimdi. Sen de hatırlayamadın peki, evet. Zorlamayalım.
İmaj reklamları mı?
İmaj reklamları. Mesela başka ne? İşte açık hava kullanılacaksa bile, yani işte evet. Bu biraz daha geniş alanlar için yine orada.
Evet, dijitalle işte, belki görünürlük
yine, evet, yine hedeflenebilir. Yani daha fazla görüntü hedeflenebilir. Evet, yani yaklaşık bir işte 3-6 ay içerisinde bu görünürlüğü mutlaka artık 6 ayı geçmeden markanın vaadine dönüştürmek faydalı.
Evet, etkileyici reklamlar mıydı acaba, bilmiyorum.
Etkileyici mi diyordun? Hatırlayamadım şimdi.
Evet,
kendi aramızdaki şey aklımıza gelmeyen de evet. Şey, dinleyicilerimizin aklına sokup da neydi acaba dönüştürmeyelim, boşver.
Evet. Eser Bey sormuş. Farklı ürünlerin olduğu şirketlerde satış yöntemi olarak satışçılar ürün üzerinden mi yoksa belirli müşteri dataları üzerinden mi satmalılar?
Yani aslında işte ürün üzerinden satılabilecek ürünler doğrudan, yani böyle bir ürün varsa avantajlıyız tabii ki. Ama çoğunlukla ürün üzerinden değil, biz müşteri ilişkisi iletişimi kurulması gerekiyor. İşte soru soruyor, cevap alıyor, bir data oluşturuluyor. Soruyu doğru mu anladım bilmiyorum.
Yani ürün bazlı bir satış stratejisi mi, yani bir ürünü sadece bir kişinin sadece o ürünü satması mı, yoksa bir müşteri datasını yönetmesi mi olarak anladım?
O zaman ikimiz de anlayamadık. WhatsApp'tan mı, mailden mi?
WhatsApp'tan.
O zaman geri yazarız biz de.
Evet.
Yani aslında şimdi hızlıca şunları söylemek birkaç cümleyle mümkün. Benim anladığım kadarıyla doğrudan bir ürün satışı bu. Böyleyse evet, yani ürünü ön plana çıkarmak, ama bu biraz işte potansiyel müşteriyle önce iletişim kurulması gereken ürünler için zaten kaçınılmaz. Yani anladığım kadarıyla cevap bu.
Detay bekliyoruz.
Evet, evet. Detay bekliyoruz. Geri yazarız. Detay bekleriz. Kısa bir reklam arası rica edelim. Şirket arası pazarlama reklamlarından sonra devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com.
Şirket arası pazarlama devam ediyor. Sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Eser Bey'in sorusuyla araya gitmiştik. Evet, soruyu ikimiz de anlayamamışız. Eser Bey, teşekkür ederiz. İşin içinden çıkamayınca en iyisi telefonda, interaktif bir diyalog oldu. En iyisi telefonda görüşmek. WhatsApp'tan olunca çok güzel oluyor. Anlık iletişim kurabiliyoruz. Mail olunca ertesi güne kalıyor. Evet, şimdi teşekkür ederiz. Soruyu anladık. Şimdi yanıtlayalım. Soruyu bir daha çerçevesini oluşturursak aslında çok biz yanlış anlamışız. Şöyleymiş soru. Çok fazla ürün olduğunda işte hangisini işte ön plana çıkarır? Ürün bazlı mı hareket etmek yoksa şirket bazlı mı hareket etmek gibi. Ben yaklaşık çerçeveyi belirlemeye çalışayım. Bu birçok şirketin başında aslında bu durum. Bu biraz hakikaten iyi yönetilmesi gereken bir kavram. Şirketlerin çok sayıda farklı ürün kalemleri oluyor. Onların içerisinde işte bir firma ile iletişim kurulduğunda da hepsini birden mi anlatmak, şirketin kendisini mi anlatmak, içinden bir ürünü seçip mi anlatmak, yani nereden başlamak daha etkili? Burada tabii gerçekte de ciddi bir sıkıntı oluşunun şöyle bir sağlaması yapılabiliyor. Birçok marka müşterilerinden şunu sıklıkla duyar. Aa, sizde bu da var mıydı bilmiyordum. Bu çok sık duyar. İşte bu onun net bir sağlaması. Bizim önerimiz şu. Şirketleri birbirinden farklı kılan ürün yelpazelerinin içerisinde belli bir böyle biraz hani biraz argoya giriyor belki ama işte koçbaşı diye tabir edebileceğimiz bizim için en güçlü olan ürünü ön plana çıkarıp onunla bir işletmeye girmek, sonra girdikten sonra diğer ürünlerle de beraber artık pazarlama iletişiminden müşteri ilişkileri yönetimi aşamasına geldiğinde onları da gündeme getirebilmek önemli avantaj bu. Çünkü rekabet yönetimi içinde bize ciddi fırsatlar veriyor. Ama öncesinde şunu yapabiliyoruz tabii. Markalara işte çok genişse ürün yelpazemiz, örneğin reklamlarla, örneğin işte PR'la içerikler üreterek işte her ürünü anlatma fırsatımız olmadığı için, yani teker teker ürünün işte belli bir algılanma seviyesine getirecek kadar iletişim kuramazsınız. Bazen çok sayısı çok oluyor. Hatta birbiriyle rekabet ediyor onları aynı anda yaparsanız. Onun yerine işte markayı sektörel anlamda sektör sektör odaklayarak işte ürün yelpazesinin genişliğini mutlaka işte müşterinin, mevcut müşterilerin ve potansiyel müşterilerin aklında kalmasını sağlayabiliyoruz. Sonrasında ise bu tabii bizim icat ettiğimiz bir söylem. Önce firma, sonra yapılacak iş kavramıyla bir firmaya bizim için en güçlü olan bir ürünle potansiyel müşterimizle sağlayabildiğimiz en büyük avantajı ön plana çıkararak masaya oturmak. Sonra masaya oturduktan sonra işte o ürünü işte belki işte diğerleriyle beraber daha cazip hale getirecek şekliyle satış yapmak ya da içeriye girip belli bir iletişim sağlandıktan sonrası diğer ürünlerin de ondan sonra gündeme getirilmesi daha iyi sonuçlar aldığımız bir strateji oluyor.
Tuğçe Hanım sormuş, B2B pazarlamaya ilk başladığınız yıllarla şimdiyi kıyaslayacak olsanız neler söylersiniz? Endüstri firmalarının gelişimini nasıl görüyorsunuz?
Meslektaşımız.
Muhtemelen.
Çok güzel oldu. Yani ilk benim çok sık hatırladığım şey hala var ama son derece zayıfladı. Bizim neydi? Bizim reklama ihtiyacımız yok. Bizi bilen biliyor falan. En sevdiğim şey bu. Artık böyle bir dünyanın olmadığını herkes biliyor. Ama tabii B2B markaların, hedef kitlesi şahıs ve şirket olan markaların günümüzde geldiği noktada da Türk şirketleri için söylüyorum. Pazarlamaya yeterli bir pazarlamaya olan inancın hala çok yeterli seviyede olmadığını üzülerek görüyoruz, gözlemliyoruz. Bunu en çok etkileyen faktör de aslında buraya yaptıkları, her yıl yaptıkları yatırım. Örneğin endüstride zaten ürünlerin çok önemli bir kısmı, ürün ve hizmetlerin çok önemli bir kısmı yatırım ürünleri. Gerisi bir de hani rutinde işte ham madde gibi vesaire işte satın alınan, işlenen şeyler var. Ama hani pazarlamada en yoğun iletişimin yönetilmesi gereken yerler için bahsediyorum yatırım ürünü. Örneğin işte bak bu yatırımı yap, senin için ne büyük bir fayda sağlayacağı, potansiyel müşteriyi bulup ısrarla ve istikrarla anlatmaya çalışırken kendisi aslında rakibine de ve biraz müşterisine de biraz serzenişte bulunarak yani ya bu sana kazandıracak bunu niye yapmıyorsun diye düşünürken aslında aynı hatayı kendisi de yapıyor. Çok daha kolay iyi pazarlayarak çok daha kolay satabileceği bir ürünü hizmeti belli yatırımları yapmaktan kaçındığı için yani aynı eleştirdiği müşterisi, potansiyel müşterisi gibi kendisi de kaçındığı için ne yazık ki biz B2B pazarlamada yeterince yani özellikle dünya ile karşılaştırdığımızda, gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda maalesef bütçelerimiz son derece düşük kalıyor. Bu da işte iletişimi düşük kılıyor. Mümkün mertebe zaten işte parasız işlere bir şey mesela sosyal medya için seviyoruz hani orada organik paylaşımlarla. Mümkün mertebe işte biraz etkilendiğimiz yerlerde de reklam yapacaksak da orada olabildiğince küçük bütçeleri gelen teklifleri de işte bunu çıkaralım, bunu koymayalım, burada da olmayalım, burada olalım yeter falan gibi böyle gene iyice bütçelerin kuşa çevrildiği handikapların bunlar olduğunu söylemek mümkün. En sevdiğimiz yer Türkiye'de işte fuarlara katılmak. Bunu da yine tetikleyen faktör aslında bir marka yatırımın değil bunu etkileyen işte rakip davranışları. Yani işte bu fuara katılmazsak işte sektör orada, o sektörde yokmuşuz gibi algılanıyor gibi tetikleyici faktörler var. Sonra anlık kararlar var. İşte birini görüyor yine rakip. Bizim de orada olmamız lazım diye bazen de böyle kararlar veriliyor. Oysa pazarlama iletişimi, B2B pazarlama çok güçlü bir imkandır. Bu imkanı ciddiye alan markalar zaten ziyadesiyle sonuçlarını alıyorlar. Her yıl büyümelerine devam ediyorlar. Ama bunu ağırlıklı olarak B2B pazarlamayla yönetmek yerine pazarlama iletişimiyle müşteri teması sağlamak, ilk teması böyle sağlamak yerine ağırlıklı olarak işte satış ekibimiz onun için var. Satış ekibimiz müşteriyi bulsun, ikna edip satsın olarak gördükleri için de maalesef de olmuyor değil. Yani zaten çok büyük bir kesim pazarlama iletişimine hiç bütçe ayırmadığı için rekabet aynı. ama bu kadar oluyor diyelim. Yani aradaki fark aslında işte dünyada neden işte bir B2B dünya markaları var, Türkiye'de neden yok? Tabii ki buradan Türkiye'den bir B2B dünya markaları çıkmamasını sadece pazarlama bütçesine bağlamıyoruz tabii ki ama işte bu da vizyonun en temel gereksinimlerinden biri.
İsmini iletmemiş bir dinleyicimizin sorusuyla devam edelim. Trafo bakım ve test hizmetleri veriyoruz. Reklam çalışması daha önce yapmadık. Neler yapmamız gerekir?
Yani birçok sektörde hitap ediyoruz. Onu sektörel anlamda önemli bir işte bir marka inşa etme ve bunu da öncesinde mutlaka bilinir bir marka yatırımı yapmak. Mesela bir trafo ihtiyaç olduğunda bir potansiyel müşterinin gidip işte internet arama motorlarına trafo yazmadan önce bizim markamızı yazacak strateji ihtiyacımız var. Bu stratejiyi belirlediğinizde bununla bunu işte reklam kanallarını aynı anda kullanarak potansiyel müşterinize sıklıkla karşısına çıkabilmeyi arzuluyoruz. Ama bunun için bir takım gerekçelere ihtiyacımız var. Öncesinde hiçbir şey yapılmadığını bahsettin değil mi? Değerli dinleyicimiz.
Evet, daha önce pek yapmadık.
Evet, yani dolayısıyla önce bir bilinir marka ve kalıcı bilinir marka olduğunu hissiyatı önemli. Yani mesela ara ara biz işte genelde işte reklam uzun süredir reklam vermedik, bir gözükelim, bir sektörde bir C diyelim sonra geri çıkalım, bu çok tercih edilecek bir yöntem değil. Yani güçlü markalar sektörde hep kalıcı olduklarını, hep göz önünde olduklarını, markalarının iletişimini önemsediklerini, dolayısıyla da bir küskün müşteri grubu oluşturmaktan mutlaka imtina edeceklerini hissiyatını karşı tarafa geçirebilirsiniz pazarlama iletişimiyle. Oysa mesela reklam yapan markaların şöyle de büyük bir avantajı oluyor. Potansiyel müşteriler, sizin tedarikçiler sizin verdiğiniz reklamlardan bulup size ulaşıp, yani onlar kendi pazarlamalarını yapmadan size ulaşıp sizin iletişime geçip alternatif tedarikçi ağınızı son derece güçlendirmenizi ve aslında siz onlarla iletişim kurduğunuzda işte 3 liraya satın alacağınız bir ürünü onlar sizinle iletişim kurduğu için işte 2 liraya satın alma fırsatıyla aslında reklam ücretini de siz ödememiş oluyorsunuz. Tedarikçiliğiniz ödemiş oluyor. İşte biz de endüstride de bunu evir çevir pazarlamada bunu anlatmaya çalışıyoruz. Değerli dinleyicimizin sorusunu toparlarsak, biz belli bir strateji, neden rakipleri değil de bizi tercih etsinler, bir trafo ihtiyacı olduğunda neden işte internet arama motorlarından arayıp da teker teker hepsinden fiyat almasınlar da doğrudan bize ulaşıp bizden fiyat alsınlar, sonra bizim fiyatımızı karşılaştırarak bizimle masaya otursunlar. İşte bu gerekçeyi bulup bunu pazarlama iletişiminin merkezine alıp bunun için de reklam kanallarını kullanıp reklamda tabii işte yani bazen de çoğunlukla hatta işte ortaya koyabileceğiniz trafo için var ya, bizim işimiz o kadar şey özel ki yani bunu alırsanız işte şöyle büyük bir fark var diyebileceğiniz ürünler çoğu zaman olmuyor. Ama siz bunu işte farkındalıkla, bunu bir temel vaatle, bunu aslında markanızla ilgili bir algı yönetimiyle halletmiş oluyorsunuz. İşte sizin için de en değerli yer burası diyelim. Ben günü bağlayayım. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Bugünkü son kitap hediyemiz için de bir dakikalık süremiz başladı. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için WhatsApp hattımız 0555 169 99 97 ya da mail adresimiz info@cepakbayrak.com'a kitap yazarak göndermeniz yeterli. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.